Lucien, Can Dündar, 4. ayrım. Geriye dönüp bakmıyor, yokuşun bittiğini düşünüyordu. Bundan sonrası gönlünce koşacağı bir düzlüktü. Öyle sanıyordu. Yanıldığını çabuk anladı. Hamit gün boyu çalıştıktan sonra geceleri yalnız başına sokağa çıkıp sabaha karşı eve döner olmuştu. Gündüzlerin Latif Asilzadesi gün batarken huzursuzlanıyor, kurt adam misali hüviyet değiştiriyor, Londra'nın sisine karışıp bambaşka hayatlara dalıyordu. Lucien bu esrarengiz kaçışların sebebini keşfetmekte gecikmedi. Hamit içiyordu. Hem de çocuk yaşından beri, hem de sabahın ilk ışıklarından itibaren, hem de çok içiyordu. Sodayla viski benim için budur gıdayı seher. Sodayla viski benim için budur sabah gıdası. Mısra'nın yazarı için bu alkollü gıda onu hayata bağlayan, hislerini dalgalandıran bir cevher damlasıydı. Bu bağımlılığını genç sevgilisinden gizleyebilmek için kaçıp saklanıyordu. Sakladığı sadece alkol zaafı değildi, alkolle kolayca silinen asaletini ve onun altından çıkan hoyrat kişiliğini, keskinleşen dilini, yalpalayan bedenini de gizlemeye çalışıyordu. Bir vakitler yurt dışındaki içkiyi fazla kaçırıp dağıttığında yanındaki bir zat kendisine ''Siz diplomatsınız, büyük adamsınız, şairsiniz. Bu yaptıklarınız yakışmaz.'' dediğinde şu cevabı vermişti. ''Ben şu an bu saydıklarınızın hiçbiri değilim. Ya nesiniz? Ben burada sadece sarhoşum. Evde de öyleydi işte. Bütün ünvanlarından soyunmuş bir demkeş.'' Gündüz kalemiyle kainatı gören ama gece burnunun ucunu göremeyen bir ayyaş. Hakikati öğrenince asıl alkol duvarına çarpan Lucien oldu. Hamit bir sarhoşluk anında içkisini bir başka bağımlılıkla açıkladı. Ben her içişimde bir kadınla sevişirdim. Hayatımda 150 kadın sevdim. Tek kadınla yetinmem mümkün değildi dedi ve sarhoşluğun cüretiyle ekledi. Zaten içmesem evlenmezdim ki, seninle evlenmezdim. Yine böyle bir içki aleminden sonra buna karar vermedim mi? Lucien bu sözlerden yararlandı. Tanıdığını sandığı, güvenip koltuğun altına sığındığı, onunla bir hayat uğruna eski hayatına kıydığı adamın içinden çıkıveren bu kaba saba sarhoştan ürktü. Henüz 20'sine varmamış ve yıpratıcı bir aile çatışmasından yeni çıkmışken, şimdi bir de boyunduruğu altına girdiği adamın yolunu kesen binbaşlı ejderi dize getirebilmek için çabalayacaktı. 10. Ya Rabbi, elimi ayağımı bağlayıp beni kime teslim etmişsin? Asıl Abdülhak Hamit hangisi? Güzel gündüz saatlerinin ideal arkadaşı mı yoksa her gece uyanan ve zincirinden boşanmış bu canavar mı? Güzel gündüz saatlerinin eşi bulunmaz arkadaşı ancak ertesi sabah eve dönüyordu. Pişmanlık ve ıstıraptan ibaret olarak. Söyleniyordum, yaptığı hatayı kendi aleyhine o derece abartırdı ki, ister istemez verdiğim hüküm kâfi derecede ciddi olamazdı. İradesini bozguna uğratan, onu sürükleyen bağımlılığa beraber lanet okuyorduk. Her seferinde bir daha kendisini kaptırmayacağına yemin ediyor ve ondan sonra her şey yolunda gidiyordu. Ama akşama kadar. Gecenin ilk saatleri içinde arzu şeytanının sinsi sinsi pusu kurduğu tuzağın anı yeniden gererdi. Abdülhak Hamit hakikaten mücadele mi ediyordu yoksa sadece kendini ve etrafındakileri aldatıyor muydu? Doğrusu bilmiyorum. Yalnız şunu iyice biliyorum ki kaç kere nefsiyle mücadeleye giriştiğine ve sonunda mağlup çıktığına korka korka şahit olmuştum. Eğer Abdülhak Hamid'i o zamanlar sonradan sevdiğim gibi sırf kendisi için sevmiş olsaydım, her türlü akıl ve muhakeme dışında nihayet hakikaten sevilenlerin sevilişi gibi sanıyorum ki düşmanımı çapacak tepelerdim. Aşkta ne kudretler gizlidir. Fakat o uzak çağlarda onu kendim için bencilce sevmekten başka bir şey yapamıyordum. Ben olduğu haliyle ona değil, ondan etrafa taşan, sızan, yayılan, dağılan ahenge ve güzelliğe tutkundum. Benim yegane yardımcım ve silahım onlar oldu. Onlara, yalnız onlara sığındım. Yalnız onlar için, onlar namına mücadele ettim, didindim. Bana yalnız onlar ilham verdi. Sadece onlar bana destek oldu. Evet, düşmanı yenmek için yardıma çağırdığım, içinde boğulmaya, kaybolmaya mahkum gibi göründüğü girdaptan, Abdülhak Hamid'i çekip kurtarmak için yorulmadan güvendiğim, yardım dilediğim, ellerimi uzattığım yalnız ahenk ve güzellikti. Gençlik işte. Ya Abdülhak Hamid? Şaşmıştım ona. Yıldırımlarını savurduktan sonra Zeus gibi sükunetle Olimpos'un zirvelerinde kanat çırpıyordu. Yanıyor, tutuşuyordum. Beni kamçı altında şahlanan bir genç hayvan gibi hareketten son derece bunalır gördükçe o daha sakinleşiyor ve "Sakin ol, sakin ol," diyordu. "Neye böyle çarpınıp çırpınıyorsun? Her şey geçer. Her şey şu veya bu şekilde yoluna konur. Ümidini kaybedenler fena askerlerdir. Sabret, bekle." Bekliyordum. Fakat gençlikte fazlaca beklenemez. Yeterli zaman yok sanılır. Gerçi birlikte kendimizi bıraktığımız ilk mücadelemizde hakikat en karanlık köşeleri aydınlatıncaya kadar yıllarca bekledim. 11. Aralık 1912 Londra. Londra'da Savoy Oteli'nde buluştular. Abdülhak Hamid, Tevfik Paşa, Mustafa Reşit Paşa, Salih Paşa ve Osman Nizami Paşa. Tevfik Paşa Londra'da Hamid'in hep oturmak istediği koltukta oturuyordu. Yani İngiltere'deki Türk Büyükelçisiydi. Diğerleri Balkan Harbi müzakerelerine gelmişti. Buluştuklarının ertesi sabahı St. James Kongre Salonu'nda sancılı bir diplomasi maratonuna girişeceklerdi. Sıkıntılıydılar. Osmanlı Bulgarlara, Yunanlılara, Sırplara, Karadağlılara karşı verdiği savaşın her cephesinde yenilmiş, asker, silah, itibar ve toprak kaybetmiş, İttihatçıların ana vatanı Makedonya elden gitmişti. Bulgarlar Çatalca'ya dayanmıştı. Yunan donanması Bozcaada, Çanakkale Boğazı'nın Ege çıkışını kapatmıştı. Balkan muhacirleri, Türkler, Pomaklar, Arnavutlar doğdukları toprakları terk ederken akın akın Anadolu'ya göçüyorlardı. Babı Ali panikteydi. İşte bu havada harbi bitirecek anlaşma için Balkanlılarla müzakereye İngiliz başkentine gelmişlerdi. O gün hepsi de yaklaşan facianın farkındaydı. Zafer sarhoşu Balkanlılar Ege adalarının hepsini ve Edirne dahil bütün Rumeli'yi isteyecekti. Bu kesindi. Koca Osmanlı eski baş şehrini müzakere edecek diye hayretle sordu Hamit. "Yeniden harbi göze alır, Edirne'yi vermeyiz," dedi paşalar. "Belki Makedonya'ya muhtariyet verilir ama Edirne ancak kanla terk edilirdi." Hamit otel çıkışında bu devirde Londra'da sefir olmadığına şükretti. "Sulhü menhusu musibet, uğursuz barış," dediği Balkan Barışı imparatorluğun kaderini belirleyecekti. Lakin ondan evvel kendi kaderini belirleyen bir haber geldi İstanbul'dan. 2 ay evvel sadrazamlığa getirilen Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa, Gabriel Noradunkian'ı Hariciye Nazırı yapmıştı. O da bir irade çıkartıp Hamid'i Belçika elçiliğinden azletmişti. Şair 1908'de gönderildiği sefaretten 4 sene sonra alınıyordu. Bu Belçika'da temsil ettiği imparatorlukla birlikte kendisinin de mağlubiyetiydi. En yakınlarından sonra zaten aylardır maaş alamadığı işini de kaybetmiş, Londra sefirliği beklerken Brüksel sefirliğinden de olmuştu. Elinde kuru bir ayan azalığı, Meclisi Ayan, 1876'da kurulan meclisin 2 ayağından biri üyeliği, vaadi vardı. O günlerde kardeşi Mihrünisa Hanım'a "Vücutça hamdolsun iyiyim, fakat maneviyat ciheti berbat," diye yazdı. Zaten pek az uğradığı sefaretten alınması beklemediği bir şey değildi. Ama acaba şimdi azledilmesinin sebebi yeni nazırın kendisinden hoşlanmaması mıydı, yoksa neşredilmeye başlayan eserlerinin, mesela Garam'ın ateşlediği tepkiler mi? Garam, çeyrek asır evvel kaleme aldığı bir manzum eserdi. Güya deliler arasında geçen yarı felsefi, yarı alaycı sohbetleri kağıda dökmüştü. Lakin o dönem kendisinin de cinnet geçirdiği söylentisi kulaktan kulağa yayılmış, hatta Midilli sürgünündeki Namık Kemal'in kulağına ulaşmıştı. Namık Kemal, "Biçare Hamit, eğer Cun'un getirdiği doğru ise ömrüm oldukça acırım," diye yazmıştı dostu Recaizade Mahmut Ekrem'e. Doğru sayılabilirdi. Hamit o dönem, yani 1870'lerin sonlarında yine yazdıklarından ötürü görevine son verildiğinde açıkta ve parasız kalmış, ruhi bunalım geçirmişti. Namık Kemal'e de "Gerçektir, ben bir aralık cinnet geçirdim" diye yazmıştı. Garam bu cinnetin tesiriyle yazılmıştı. Eserde "İhtiyarımla getirdim ben cünun, kendi isteğimle delirdim ben" diyen kahraman muhtemelen bizzat kendisiydi. İşte belki de o ruh sıtmasının etkisiyle kaleme aldığı eserinde Hamit, sosyal meselelere dalıyor, bir delinin postuna bürünüp, vatan çökmekteyken susan, güllerden bülbüllerden dem vuran şairleri eleştiriyor, softaları, tekkeleri, medreseleri, mabeyincileri tartaklıyor, cariyelerin kaldırılmasını, fukaranın kollanmasını, taçların kırılmasını istiyordu. Mısraları devrine göre devrime denkti. 12. Bazısı camide olmuş bir imam, iktidayı halka vermiş ihtimam. Bazısı vaiz, başında 40 kişi, hep kıyametler kopartmaktır işi. Bazısı bir şeyhtir dergahta, sanki hadimdir o kurbullahta. Bazısı Mevla'yı görmüş duşta, söylenir bir külbe-i hamuşta. Bazısı bir çehreden bulmuş keder, aşıkım aşık deyu feryat eder. Bazısı evhamın mağlubudur, zanneder ki hak onun mahbubudur. Bazısı camide olmuş bir imam, halka uymaya özen göstermiş. Bazısı vaiz, başında 40 kişi. Hep kıyametler koparmaktır işi. Bazısı bir şeyhtir dergahta, sanki hizmet eder Allah'ın yakınında. Bazısı Allah'ı görmüş düşünde, söylenir bir suskun kulübede. Bazısı bir çehreden kederlenmiş, aşıkım aşık diye feryat eder. Bazısı kuruntuya yenilmiştir, sanır ki hak onun sevgilisidir. Garam Şehbal 58-80 1 Ağustos 1328 14 Ağustos 1912 1 Ağustos 1329 14 Ağustos 1913 Kitap olarak 1923'te basılmıştır. Abdülhak Hamit Tarhan bütün şiirleri 4 Kahpe Garam hazırlayan İnci Engin Gün İstanbul Dergah Yayınları Kasım 2001 sayfa 134 13 Aralık 1912, Londra. Devrin bağnaz yel değirmenlerine kılıç çeken bu cüretkar mısralar bir delinin dilinden dökülmüş gibi takdim edilse dahi softaların şimşeklerini çekmekte gecikmemişti. Homurtular iyiden iyiye yükselince Hamit, yine mahir bir manevrayla geri adım atıp eseri tefrika etmekte olan Şehbal dergisine bir mektup yollamış ve "Orada konuşan bir deliydi, ben değilim" demişti. Garam, ne bendenizin halinin ne de hayalimdeki fikrin tercümesidir. Bıkıp usanarak şuurunu kaybetmiş bir aşk zedenin delice dertleşmesini ve aleme sistemini tasvir eder ki, benim hissiyatımla asla ilgisi yoktur. Şimdi yıllar sonra Garam'ın neşredilişi acaba o bağnaz tepkileri yeniden mi ateşliyordu? Hamit azlediliş nedenini Lucien'e açıklarken onu ürkütecek bu detaylara girmedi. Aldırmaz göründü. Mühim değil, dünyaya kazık kakmaya gelmedim ha. Nam bırakmaya geldim ise bıraktım işte. Bir Brüksel'de, bir Londra'da. Artık serseri takımından olmuştum dedi. Peki neden diye üsteleyen eşine alaylı bir cevap verdi. Lüzumundan fazla zendoşmuşum dedi. Çapkınmışım. İstanbul basınının keskin kalemi Ali Kemal, 2 yıl önce ikdamda Hamit'in görevden alınışını bu çirkin dedikoduya bağlamıştı. Lucien'in hayreti, Hamit'in açıklamasıyla dehşete dönüştü. Hamit muhtemelen zincirden boşandığı gecelerin birinde gittiği gece kulübünde, masasını davet ettiği bir kadın yüzünden hakarete uğramıştı. Kavga ettiği kişilere kartvizitini çıkarıp göstermiş, lakin üzerinde Türk elçisi yazılı bu kart yırtılıp suratına fırlatılmıştı. Baba Ali bunu affetmemişti. Tevfik Fikret'in deyişiyle, hükümet Hamid'i Brüksel'e sefirlik yapsın diye göndermişti, rezalet yapsın diye değil. İhtimal yine o zendostluk yüzünden hariciyenin kendisini Madrid'e sefir tayin etmek üzere gönderdiği danışma yazısı da cevapsız kalmıştı. Örnekler çoğalınca Lucien endişeli bir merakla sordu. Zendost musunuz gerçekten? Victor Hugo kadar diye cevapladı Hamit. Paris'te birkaç kez kabul gününde onun evine gitmiştim. Her gidişimde etrafı kadınlarla doluydu. Hepsine yiyecek gibi bakardı. Birbirinize benziyormuşsunuz diye dokundurdu Lucien. Hamit neden olmasın dedi. Kadın eti her zaman lezizdir. Fakat hazmı güç. Kadın düşkünlüğü onu hayatının her devrinde hem saadete hem felakete sürüklemişti. İşte şimdi de Zendost Türk elçisinin yırtılan kartı Belçika'daki hayatlarını da yırtıp atmıştı. Hamit zaten kerhen yürüttüğü diplomatlığını noktalayacak ve emekli olduğu haberlerinin yayıldığı İstanbul'a dönecekti. Lucien'e bakılırsa aslında bu nedenle bayram ediyordu. 14. Yola çıkışların karışıklığından, tedirginliğinden hem nefret eder hem de buna bayılırdı. Gitmek ona göre başka yerde olmak demekti. Bu başka yer ister evvelkinden iyi ister daha beter olsun önemi yoktu. Başka olsun da mühim olan yenilikti. Evvelce görülmemiş şeylere açılmış kapı, harikalı yarın, onun gayet hoş ve derin bir surette söylediği gibi var olmadığı ve olamayacağı için büyük bir cazibe taşıyan yarın. Ebedi bakirliğin alameti olan hadise. 15 Aralık 1912 Brüksel. Lucien ömrü boyunca sürecek hicretin ilk etabını hazırlığına koyuldu. İlkin kitaplar toplandı. Ardından bir duvarı baştan aşağı kaplayan memleket manzaraları, gravürler, portreler kaldırıldı. Hamit tutkuyla sevdiği o duvara ağlama duvarı adını takmıştı. Bu duvar onun sıla hasretinin kitabesiydi ki gittiği yere de beraberinde gelirdi. Lucien eşyaları sarıp sarmalarken adeta Hamit'in kendisinden önceki hayatını da elden geçiriyor. Atmaya kıyamadıklarından ya da kolayca çöpe attıklarından o anki hissiyatına dair sonuçlar çıkarmaya çabalıyordu. Bir çekmeceyi boşaltırken bir avuç toprak ile birkaç solmuş çiçek buldu. Çiçekler Beyrut'tandı, toprak ise Makber şiirine ilham veren kadının kabrinden. Lucien bu kutsal hatıraları hürmetle kutuya yerleştirirken şiire konu olan vefanın hikayesini sordu. Hani tanıştığımız gün sana bir kızdan bahsetmiştim. Evleneceğimi duyunca karalar giyinen. İşte bu toprak onun kabrinden dedi Hamit. Evlendiklerinde Fatma Hanım 13 yaşındaydı. 13 sene evli kalmışlardı. Ölümü ilk kez onun çehresinde bu kadar yakından görmüştü. O kadar etkilenmişti ki eşi ölmeden 2 yıl evvel hasta düştüğünde ona bir iyi birer mersiyesi yazmıştı. Cennetse de neşesiz melekler, san her biri ol periyi bekler. Cennetse de neşesiz melekler, sanki her biri o periyi bekler. Diyen beyti hasta yatağında Fatma Hanım'a okumuş, ölmemiş ölünün gözünden akan yaşlara şahit olmuştu. Lucien duyduklarına inanamıyordu. Nasıl olur da bir insanın ardından yazılacak mersiye ona sağlığında okunabilirdi? Bir acı nasıl yaşanmadan kaleme alınabilirdi? O da bir şey mi diye gülümsedi Hamit. Ben Makberi ile Hacle'yi aynı zamanda, aynı odada, aynı masanın iki başında yazdım. Biri Matem'in şiiridir, öteki Neşe'nin. Çelişkiyi mahcup olunacak bir zaaf gibi değil, iftihar edilecek bir ganimet gibi taşıyordu ruhunda. Aynı masanın iki ucunda. Bir hüznün bir neşenin mürekkebine dalıp çıkan kalemi bu ikisinin yoğrulduğu ruhunun mahsulüydü. Ama Makber'in ondaki yeri farklıydı. Eşinin yüzünde ecelin nefesini kokladığı ve Makber'i kaleme aldığı günden sonra Hamid'in sadece hayatı değil edebiyatı da ikiye bölünmüştü. O güne dek dünyevi ilhamlarla şiirler, piyesler yazarken başına gelen facianın ardından büyük muammanın peşine düşüp uhrevi dünyanın kapılarını çalmış, yazıları gibi karakterleri de ruhanileşmişti. O günden sonra mısralarındaki neşe solacak, eserlerinin kahramanları bıkıp usanmadan ebedi sessizliğe dair cevapsız sorular soracak ve zevke düşkünlüğüyle meşhur Hamid'e biraz da haksız yere ölümün şairi sıfatını yakıştıracaktı. O gün Lucien'e, o afetten önce kazılmamış bir makbere kitabe yazar gibi yazmaya başladığı, afet sonrası gözyaşları içinde tamamladığı ve benzerini de bir daha yazamadığı efsanevi şiirinin hangi şartlarda kaleme alındığını anlattı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 51, devamı beşinci ayrımda.